gerçekten. Oysa adımız da uygun için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınındasınız. Hayatın Sesleri programındasınız. 15.55'e dek canlı yayında siz kıymetli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahlarını kullanarak Türkiye'ye ulaşıyor ve Sırbistan bu ülkelerin ortak noktası. Bu nedenle Sıla Yolu projesi Sırbistan hudut kapılarında başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen polisimizin vatandaşlarımıza vereceği hizmet ve yetkileri değerlendireceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Dairesi Başkanlığı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ayşe Orhan hanımefendiyle. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Her salı olduğu gibi Türkiye'de karikatürün gelişimi üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Bahçesi var.
sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Dairesi Başkanlığı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Sayın Ayşe Orhan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sıla Yolu Projesi denmiş projenin adına. Aslında evet. Çok güzel bir isim konmuş ve bildiğimiz kadarıyla bir pilot uygulama.
Evet,
ilk defa bu sene gerçekleşti. Detaylar alabilir miyiz? Örneğin neden Sırbistan'da ilk olarak başlayacak? Bir de evet. Bu sene hani ilk olarak yapılmasının amacı neydi?
Şöyle gireyim ben. Şubat 2019'da Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ve Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojša Svetonić toplantısında görüşmeler yapıldı. Hı hı. Bu görüşmelerde vatandaşlarımızın, özellikle gurbetçilerimizin yaşadığı sorunlar, bu sorunlara nasıl çözüm yolu üretebiliriz diye girildiğinde, bunlara bir Sıla Yolu projesiyle bilgilendirelim, bunlara yardımcı olalım diye Sıla Yolu projesi ön plana çıktı. Sıla Yolu neden Sırbistan'da başladı diye sormuştunuz. Burada çıkmasının noktası, biliyorsunuz, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin en çok kullandığı güzergah Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan. Sırbistan'da baktığınızda bu ülkelerin ortak noktası. Bu noktadan geçenler Sıla Yolu, zaten ismi de Sıla Yolu oranın.
Evet, Sıla'ya ulaşmak için.
Sıla Yolu, vatana ulaşmak için bu güzergahı kullandıklarından dolayı biz de Sıla Yolu projesi olarak değerlendirdik. Ve ilk olarak Sırbistan'da ortak görüşmeler neticesinde başladı.
Biraz bu hazırlık aşamasından bahsedelim. Çünkü bildiğimiz kadarıyla siz bizzat o hazırlık aşamasının evet. içinde bulundunuz. Neler yaptınız, evet. nasıl hazırlandınız?
Tabii bu görüşmeler neticesinde karşılıklı iki bakana tabii bu Sırbistan'dan talep geldi. Önce Türkiye onu belirtmemiz değil, lazım. Tabii ki yani Sırbistan'ın talebi olmasa bir başka ülkenin hudutlarında resmi olarak personel görevlendirilmesi biraz tabii ki daha zor olur. Sırbistan'ın bu konuda adım atması, bizlerin de Sayın Bakanımızın da bu konuda olumlu görüş vermesi neticesinde bir sonraki aşamasında Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce ve Hudut Kapıları Daire Başkanımız Özer Korkmaz Başkanlığı'nda bir heyet oluşturuldu. Altyapısını oluşturmak, nasıl görev yapacağını, personelimizin nasıl görev yapacağını görüşmek üzere Sırbistan'a bir heyetimiz gitti. Bu heyetin görüşmeleri neticesinde alt çalışma grubunun oluşturulması planlandı. Kapılar gezildi. Hı hı. Bu kapılar gezildikten sonra personelimizi görevlendirmek üzere Sırbistan Sıla Yolu projesi başlamış oldu.
Tam tarih olarak 15 Haziran'da
15 başladı. Haziran, 15 Haziran, 15 Eylül. Neden bu 15 Haziran diye sorabilirsiniz. Gurbetçilerimizde yani biz Sırbistan'a gittiğimizde şöyle bir öneri geldi bize. Okullar tatil olması 15 Haziran'ı, Avrupa'da okulların tatil olması 15 Haziran olarak belirtildi. 15 Haziran'dan sonra bu yolun yoğun olarak kullanıldığını, daha uygun bir zaman olacağı söylendi. Biz de 15 Haziran, 15 Eylül gurbetçilerimizin tatillerini geçirecekleri, bu süre zarfında güvenli bir, daha kendilerini huzurlu hissedebilecekleri bir proje kapsamında bu süreç başlamış oldu.
Şimdi beni asıl en çok hani merak ettiren Sırbistan'ın bu konudaki attığı adım. Evet. Neden Sırbistan böyle bir, bilmiyorum, hani yardım talebi desem sanıyorum yanlış bir ifade kullanmış olmam. Türkiye polisinden, Türk polisinden neden böyle bir yardım talebinde bulundu?
Dediğim gibi yaklaşık biz Türk vatandaşı olarak 150 ülkede 5,5 milyon Türk vatandaşımızın 150 ülkede yaşadığını biliyoruz. Bunların büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkelerinde. Hı hı. Biraz önce de söyledik, Sırbistan bu ülkelerin ortak noktası. Çünkü devamında Bulgaristan ve Edirne'ye ulaşıyorlar. Ana vatana ulaşıyor gurbetçilerimiz ya da tır şoförlerimiz. Bu güzergahı Avrupa'ya giden tır şoförlerimiz de çok kullanıyor. Öyle olunca da Sırbistan büyük bir ihtimalle bize de daha önce çeşitli yollarla Türk vatandaşlarımızın ya da tır şoförlerimizin serzenişleri bulunuyordu.
Çektiği sıkıntıları fark etti.
Evet, sıkıntıları iletiyorlardı ama Sırbistan'dan talep gelmesi, Sırp polisinin de bu konuda yardımcı olmak maksatlı bir talebi olunca biz de tabii ki buna çok güzel geri dönüşle kabul etti Sayın Bakanımız. Onun önderliğinde bizler de polislerimizi görevlendirmiş
gerçekten
olduk.
Gerçekten çok anlamlı bir proje olmuş. Çünkü vatandaşlarımız hani bir an önce memlekete kavuşmanın, evet, hasretiyle o yola çıkıyorlar ve hani Sırbistan'a, daha ülke topraklarına basmadan Türk polisini karşılarında görüyor olmaları sanıyorum onlar için de çok büyük bir mutluluk olsa
tabii
gerek.
Tabii ki bunu gurbette yaşayanlar bilir. Hani Türkiye'den çıkmamış ya da işte başka bir yere gitmemiş bir insan için gurbette yaşamanın, o ana vatana gelmenin, özlemin ne demek olduğunu gurbetçilerimiz çok iyi bilir. Hı hı. Bir an önce gelmek, bir an önce işte ana vatana ulaşmak onlar için çok önemli. Ve bize geri dönüşler yapıldığında da Türk polisini, Türk bayrağıyla, üniformasıyla görmek onlar için ayrı bir kıvanç kaynağı olduklarını bize iletiyorlar.
Şu an kaç polisimiz görev yapıyor kapılarda?
Üç kapıda, Hırvatistan'ın, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan olmak, hı hı, üzere. Üç kapıda görev yapıyorlar. Üçer polisimiz var. Sır polisiyle beraber çalışıyorlar. 12-24 esasına göre. Yani her vardiyada bir polisimiz olacak şekilde planladık. İki de Belgrad'da bir emniyet müdürü ve bir polis memuru arkadaşımız Belgrad'da merkezde bulunuyorlar.
Evet. Onlar da düzenlemeleri
gerekli düzenleme yapıyorlar. Arkadaşların nasıl çalışması gerektiğini ya da bir olay olduğunda merkezde, büyükelçilikle, yani Sırbistan Büyükelçiliğimizle irtibat kuruyorlar. Kurmak üzere toplam bir emniyet müdürü, 10 polis memuru olmak üzere 11 emniyet teşkilatını Sırbistan topraklarında görevlendirdik.
Evet, 3 ay orada görev yapacaklar. 3 ayın sonunda ne olacak?
3 ayın sonunda tabii ki hem Sırbistan tarafı hem de Türk tarafı olarak biz genel bir değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirme neticesinde projenin iyi yönlerini ya da bize neler kazandırabileceğini, pilot uygulama olarak başladı biliyorsunuz. Bu pilot uygulamanın neticesinde neler yapabilir, devamı gelmeli mi? Bu konular konuşulduktan sonra sunum yapacağız. Bu sunum neticesinde de inşallah başarıya ulaşırız ve devamı gelir diye ümit ediyoruz.
Evet, hem Sırbistan için hem de belki diğer ülkeler için.
Evet, proje başladıktan sonra çok güzel geri dönüşler oldu. Bu projenin diğer Avrupa ülkelerine de yapılabileceği, bizlerle de yapabilirsiniz diye geri dönüşler oldu. Ama biz hani söylediğimiz gibi proje bittikten sonra, pilot uygulama bittikten sonra diğer ülkelerin de talepleri değerlendirilecektir diye düşünüyoruz. Güzel bir uygulama olacak. Bakalım.
Oradaki görev yapan polislerimize kolaylıklar dileyelim. Şimdi biraz da onların seçim aşamasından bahsedelim. Sırpça bilmeleri şart mı ya da örneğin İngilizce bilen Türk polislerini mi görevlendirdiniz? Nasıl seçim oldu?
Şöyle söyleyeyim. Biraz önce de söylemiştim. Alt çalışma grubu oluşturulacak ve gidip orada görüşmeler yapılacak demiştik. Gittik. Sırp polisleriyle ve Sırp heyetleriyle görüştük. Üç kapıda gezildi. Bu kapılarda baktığımızda Sırp polisinin sadece Sırpça bildiğini teyit ettikten sonra biz tabii ilk etapta İngilizce bilen polisleri görevlendirecektik ama onlar da İngilizce bilmediği için bu sefer yurt dışı akraba topluluklarıyla birlikte ülkemizde eğitim gören ve daha Sırp vatandaşı olan öğrencilerle bir birliktelik kurarak orada dil sorununu çözmeye çalıştık. Hani dediğimiz gibi onlar da İngilizce bilmiyorlar, Sırp polisi. Zaten en büyük sorun, gurbetçilerimizin yaşadığı en büyük sorun dil problemi. Anlaşamadıkları için orada sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu sorunu çözmenin de en güzel yolu tabii ki eğer onlar yabancı dil bilseydi, İngilizce bilseydi ya da bizim gurbetçilerimiz yoğun olarak kullandığı dilleri bilseydi belki bir sorunu çözebilirlerdi. Ama bu aşamada sorunu çözemediklerini anlaşılınca bizler de Türk polisi ve yurt dışı akraba topluluklarının görevlendirdiği, Türkiye'de eğitim gören ve Sırp vatandaşı olan öğrencilerimiz de bu sorunu aşmayı planladık. Ve şu anda bizim polislerimizin yanında bu Sırp öğrenciler tercümanlık yapıyorlar ve dil sorununu çözmeye çalışıyorlar.
Onlar da tıpkı bir Türk polisi gibi orada vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar.
24 saat onlar da bizim polislerimizin yanında aradaki köprü vazifesini kuruyorlar.
Köprü sanıyorum en doğru sözcük oldu, evet, bu Sıla Yolu projesine.
Evet.
hem aslında insani ilişkiler anlamında kurulan tabii bir köprü, ki. Bir dostluk köprüsü. Hem de gerçekten o yolun en güvenli ve en güzel şekilde tamamlanabilmesi evet. için gerçekleşen bir köprü. Şimdi bazı sıkıntılardan bahsettiniz. Özellikle zaten Sırbistan hükümetinin verdiği bu kararda bu sıkıntıların ön planda olduğundan evet. bahsettiniz. Neler var örneğin? Gurbetçilerimiz yolda, o yolda Türkiye'ye gelirken ne gibi sıkıntılar yaşıyor?
Şöyle söyleyelim. Yola çıkan Türk vatandaşlarımız ya da gurbetçilerimiz o yol güzergahında o ülkelerin kurallarını bazen bilmeyebiliyorsunuz. Evet. Yani uzun yıllar belki gidip gelenler evet Sırbistan'da hız kuralları budur. Evet tabelalar var ama bazen ana vatana gelmek için bir acele ettiğinizde bunu gözden kaçırabiliyorsunuz. Nasıl söyleyelim üzerinizde her ülkede bizim ülkemizde de var bu uygulama. Diğer ülkelerde de var. Belli bir limitin üzerinde para getirirseniz nakit olarak ya da mücevher getirirseniz bunu o ülke makamlarına bildirme zorunluluğunuz var. Bu Sırbistan'da 10 bin avro. Bu kişi başı olarak araçta 4 kişi varsa 40 bin avro getirebilirsiniz. Bunun üzerindeki meblağ o ülkenin gümrüğüne kapıdaki polise bildirim zorunluluğunuz var. Bildirmezseniz neler yaşıyorsunuz? Bunu bilmediğinizden ya da o an için gözden kaçırdığınızda bu sefer mahkemeye çıkabiliyorsunuz. Süreçler uzun sürüyor. Paranıza el konulabiliyor. Ya da Sırbistan'da Avrupa'da Vignet bizdeki hızlı geçiş sistemi gibi kartlar var. Ama Sırbistan'da o kartlar kullanılmıyor. Vignet kartı kullanılmıyor. Bunu bilmediğiniz için o otobanlarda, paralı geçiş noktalarında sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Dil problemi söylemiştik. Sırpça bildikleri için iletişim kuramıyorlar. Bazen nasıl olsa bu kartım var, burada da geçerlidir deyip ücret ödemeden geçtiklerinde Sırbistan'da şöyle bir şey var. Skralları hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
Çok yani ciddi yaptırımları,
var. Bunu bilmeden geçtiklerinde sorunlar yaşıyorlar, mağdur oluyorlar. Bu süreçleri göz önüne alarak bizim polislerimiz ve yurt dışı akraba topluluğunun personeli de bu girdiğiniz andan itibaren Sırbistan'da uymanız gereken kuralları hatırlatıyorlar ve iyi yolculuklar deyip yollarına devam etmelerini sağlıyorlar.
Evet tabii şunu da dinleyicilerimize söyleyelim. Polislerimizde silah yok.
Tabii
ama
ki,
üniformaları.
Evet. Resmi
üniformaları var. O dostluk köprüsünün kurulduğunu belki en güzel göstergelerinden biri. Bir de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından yine o tanıtımla ilgili broşürler verildiğini biliyoruz. Evet. Onlardan da bahseder misiniz?
Bu broşürlerde dediğimiz gibi sadece Sırbistan'la ilgili değil. O güzergahta kullanılan Hırvatistan'ın, Macaristan'ın ya da Bulgaristan'ın büyükelçiliklerinin telefon numaraları, orada uyulması gereken kurallar, bu kuralları ihlal ettiğinizde başınıza neler gelebilecek, hangi cezalarla, hangi yaptırımlarla karşılaşacağınızı belirten ifadelerin aldığı bir broşür dağıtmaya başladılar.
O broşürlerde bir ön bilgi alma ya da hani hataları en aza indirme
tabii
anlamında
ki,
da gerçekten çok kıymetli. Bu arada hep hani gurbetçilerimizin çektiği sıkıntıları konuştuk ama tır şoförlerimiz de gerçekten sıkıntılar çekiyor.
Evet.
Uzun kuyruklarda hem beklemek gerçekten çok zor hem de başka sıkıntıları var. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz?
Proje başlamadan önce hani biraz önce de söylemiştim bize şikayetler geliyordu. Özellikle tır şoförlerimizin Avrupa'ya kullandıklarını, Türkiye'den çok fazla ithalat yaptıklarını bu konuda gidiş geliş güzergahını Türk şoförlerini çok kullandığını biliyoruz. Bu süreçte özellikle branda dediğimiz tırların kolay açılabilecek alanlarına göçmen kaçakçılarının tevessül ettiklerini gördük. Yani işte bunlar nasıl oluyor? Brandaları kesiyorlar, mühürlerini kırıyorlar.
Şoförümüzün haberi olmadan.
Tabii ki. Bu süreçte şoförümüz dinlenme esnasında uyuyor, belki dinleniyor ya da karnını doyuruyor. Onun haberi olmadan brandayı keserek, dediğim gibi mühürlerini kopararak araçlara biniyorlar. Ve bunu yakalandıklarında ağır cezaları var. İşte hapis cezasıyla sonuçlanabilir, para cezalarıyla sonuçlanabilecek yaptırımlarla karşılaşıyorlar. Ama şoförlerimizin bu konuda bir suçu olmadığına inanıyoruz. Bu konuda da biz zaten aslında proje başlamadan önce bu bilgilendirmeyi yapmak için gümrük sahalarına yaklaşmadan önce lütfen aracınızı kontrol ediniz. Bu kontrollerinizi detaylı yapın. İşte gerekirse aracın üst kısmına çıkarak brandınızın kesilip kesilmediğini, mühürlerinizi kontrol edin diye ilk etapta biz Edirne kapılarımızdan broşürleri dağıtmaya başlamıştık. Daha sonraki süreç Sırbistan Sıla Yolu projesi de buna aslında biraz da destek oldu. Biz yine orada kapılarımızda Sırbistan hudut kapılarında tır şoförlerimizle de görüşüyoruz. Onlara bu konuda uyanık olmaları, eğer başlarına bir şey geldiklerini hissederlerse, çünkü bazen buna da tanıklık ediyorlar.
Zarar görebiliyor bedensel
tabii,
ya da fiziksel
olabilir.
Olarak.
Şöyle bir güzel uygulama var. Sırp polisi eğer tır şoförümüz şüphelenirse ve bunu Sırbistan personelinde polisine bildirir ve içinden gerçekten söylediği gibi göçmen kaçakçısı çıkarsa bununla ilgili bir yaptırım yok. Çünkü kendi söylemiş oluyor.
Beyan etmiş oluyor.
Tabii beyan etmiş oluyor. Herhangi bir yaptırım yok ama karşı ülkelere geçer ve fark etmezse diğer Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekten mağduriyetler yaşadıklarını biliyoruz. Bunları da bize hani zaten iletiyorlar. Bu konuda uyanık olmalarını istiyoruz. Özellikle gümrük sahalarına, hudut kapılarına gelmeden önce araçların detaylı kontrollerini yaparlarsa en az zararla atlatacaklarına inanıyoruz.
Evet, hem dedim ya o yolun uzunluğu ayrı evet. bir yorucu ve onlar için güç koşullar. Aynı zamanda işte bu göçmen kaçakçılık sorunu çok büyük yine zihin meşgul eden ve hani Allah korusun onlar için de olumsuz sonuçlara ulaşabilecek
sorunlar. Tabii, çünkü bu insanlar
yola
çıkarken ölümü göze alarak çıkan evet, insanlar. Evet. Yani sadece kendileri değil öyle bir noktada ki karşı tarafa da zarar verebilirler. Bu amaçla hareket ettikleri için biraz daha tedbirli olmaları gerektiğine inanıyoruz
evet.
tır şoförlerimizin.
Selam olsun hepsine. Şu anda evet. bizi dinleyen hem eğer yola çıkmış gurbetçilerimiz varsa, çünkü onlar evet. araçlarında da bizi dinleme şansına sahipler kısa dalga üzerinden, hem de tır şoförlerimiz de bizi sağ olsunlar hep hiç yalnız bırakmazlar, hep dinlerler, hepsine selam olsun, sağ salim memlekete ulaşsınlar.
İnşallah.
Bu arada şunu da sorayım, şimdi dediniz ya hani geri dönüş alıyoruz diye
evet.
olumlu geri dönüşlerden verebileceğiniz örnek var mı?
Evet, özellikle çok gurur duyduklarını söylüyorlar. Çünkü işte biz Edirne kapılarına geldiğimizde Kapıkule Hudut Kapısı'nı, o vatanınıza hoş geldiniz yazısını gördüğümüzde çok mutlu oluyorduk diyorlar, ama bunun bir adım ötesi Sırbistan'da o Türk polisini görmek, hiçbir şey olmasa bile hoş geldiniz demeleri,
bizim en azından kendi dillerini konuşmaları,
tabii, çok gururlandıklarını söylüyorlar, çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Geri dönüşler bize bu yönde çok güzel. Arkadaşları da zaten biz seçerken, burada görevlendireceğimiz arkadaşları zaten kapı tecrübesi olan ya da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaret mücadele daire başkanlığı da burada ön planda. Onlar da personel görevlendirmesi yaptılar. Bu işi uzman olan arkadaşlara teslim ettik. Arkadaşlar gitmeden önce çeşitli eğitimlerden de geçtiler. Bunun bilincinde olarak hareket ettiklerinden dolayı gurbetçilerimiz de çok mutlu olduklarını belirtiyorlar.
Evet, şimdi kıymetli dinleyicilerimize söyleyeyim. Biz yayın öncesi de biraz sohbet ettik Sayın Orhan'la. Bize kredi kartı konusunda bir küçük hikaye evet. anlattı. Hani gerçek yaşanmış bir hikaye. Onu paylaşmasını rica edeceğim müsaadenizle.
Tabii ki. Vatandaşımızın bir tanesi kredi kartını hudut kapılarını polisimizin olduğu noktada düşürüyor ve fark etmeden yoluna devam ediyor. Türk polisimizin orada olduğunu gören yabancı birisi getiriyor. Bunun üstüne Türk ismi yazıyor. Bu sizlerden birinin mi diye veriyorlar. Bizim arkadaşlar da bakıyorlar. Evet, ad soyad Türk. Türk vatandaşımızın kredi kartı. Ne yapabiliriz diyorlar. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşımıza ulaşıyorlar. Hani herhangi bir irtibat numarası yok,
evet,
herhangi
evet.
bir şey yok. Kendi çabaları sonucu vatandaşımız ulaştıktan sonra vatandaşımız Macaristan'a yol almaya devam etmiş. Kredi kartını düşürdüğünden
evet.
de haberi yok. Tabii ulaşıyorlar, geri geliyor ve bu işte sadece orada olmasının bile o kredi kartı belki başka birinin eline geçecekti, farklı mecralarda kullanılacaktı, bilemiyoruz. Sadece Türk polisimizin orada olması, o güveni vermiş olması, getirip teslim etmesi ve bizim vatandaşa ulaşmamız gerçekten kredi kartı sahibi vatandaşımız da çok mutlu etti ve geri geldi, kredi kartını aldı. Çünkü iptal ettirmemiş, haberi yok. Mağdur da olabilirdi. Bazen yanımızda nakit taşımıyoruz biliyorsunuz. Kredi kartına güvenip bir alışveriş de yapabilirdi. Bu böyle güzel geri dönüşler oluyor. Amacımız zaten bu, yardımcı olmak, gurbetçilerimize yardımcı olmak. Asla Sırbistan polisinin yetkilerine müdahil olmak değil.
Tabii.
Hani burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Biz orada aradaki, biraz önce de söyledik, köprüyü kurup vatandaşımıza nasıl yardımcı olabiliriz? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Gerçekten ve dünyada ilk defa kendi üniformasıyla bir başka ülkenin sınırlarında görev yapan ilk olarak biz başladık.
Ne güzel, devamını inşallah diliyoruz. İnşallah. Diğer ülkelerimize de sirayet etsin inşallah. Bu arada trafik kazaları da mutlaka, hani Allah korusun, olmaz inşallah diyelim ama olabiliyor. Bu anlamda yol yardım çalışmalarında da mutlaka polisimiz yardımcı oluyordur, öyle
tabii
değil
ki,
mi?
Tabii ki. Biraz önce de söyledim ya, hani yurt dışı akraba toplulukları broşürlerini dağıtırken sabit hatları oluşturduk. Yol yardımı hatları oluşturduk. Bunlar bizim polis arkadaşlarımızda duruyor. Eğer başlarına işte... Bu bir trafik kazası bir örnek ya da başka lastiği de patlayabilir, yol yardıma ihtiyacı olabilir. Bu hatlardan ulaştığında o yol yardımıyla irtibat kurarak arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından bir çağrı merkezi oluşturulduğunu biliyoruz. Numarası var, hani ben sizden rica edeyim bu numarayı tekrar etmenizi.
381-63-816-20-30.
Tabii başında artı var.
Artı var tabii. Tekrar. Ki artı var. Artı 381-63-816-20-30 numaralı telefondan 24 saat vatandaşlarımız arayabilir. Bu konuda da eğer bizim yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa gerekli yönlendirmeyi arkadaşlarımız yapacaklardır.
Bu çağrı merkezi 24 saat yine açık. Her türlü bilgiyi alabilirler. Hem bilgi edinmek istiyorlarsa ya da hani Allah korusun kaza gibi, yol yardım gibi hani ihtiyaçları olan herhangi bir konuda.
Bunun haricinde vatandaşlarımız gerçi kendileri biliyorlar ama işte kapıların yoğunluğunu soruyorlar. Şu anda hani o sıraya girmeden önce kapıda bir yoğunluk olup olmadığı ya da işte Bulgaristan'da son durum nedir, Bulgaristan'a açılan kapıda son durum nedir diye bizim kendi arkadaşlarımızla kendi aralarında görüştükten sonra eğer vatandaşımıza yardımcı olabiliyorsak bu konuda bir yönlendirme yapıyorlar.
Evet. Sayın Orhan, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz kıymetli dinleyicilerimize? Çünkü dediğiniz gibi 15 Haziran itibariyle ders sonu yapan öğrenciler ve aileler yurdumuz akın akın gelmeye başladı.
Biz tabii tüm gurbetçilerimize ve tır şoförlerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ve gittiği ülkelerin kurallarına uymalarını istiyoruz. Çünkü başlarında bir iş geldiğinde tabii ki Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Biz her zaman büyükelçiliklerimiz vasıtasıyla yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ve Türk polisi olarak da Sırbistan'da yanlarında olmaya çalışacağız. Huzurlu ve güvenli bir yolculuk için kurallara, sadece bu Sırbistan'da ya da diğer ülkelerde değil, Türkiye için de geçerli. Çünkü bir an önce sevdiklerine kavuşmak için hız kurallarını ihlal ettiklerinde hiç gidemeyebiliyorlar. Allah korusun, bu hiç istemediğimiz bir olay. Hepsine hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerine bir an önce kavuşsunlar istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Emniyet Genel Müdürlüğü personel olarak her zaman yanlarındayız. Bir sıkıntıları olduğunda iletişime geçebilecekleri numaraları zaten verdik. Şimdilik bu kadar.
İyi yolculuklar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Dairesi Başkanlığı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ayşe Orhan stüdyo konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın kullandıkları yol güzergahında Sıla Yolu projesi başlatıldı. 15 Haziran itibariyle 15 Eylül'e kadar devam edecek. 10 polisimiz ve bir emniyet müdürümüz olmak üzere 11 görevli Sırbistan'da 3 farklı kapıda siz kıymetli dinleyicilerimizi, vatandaşlarımızı karşılayacaklar. Biz de bilgi vermek istedik. Kolaylıklar diliyoruz görev yapan polislerimize ve Hayatın Sesleri'ne de müzikle devam ediyoruz.
Güzel gülüyorsun kız, sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun. Karşında duramaz inan hiç kimse, bakışlarınla sen herkesi görüyorsun. O tatlı dilin güler yüzün inan ki yürek otlatıyor. Farkında değil misin, herkes peşinde koşuyor. O tatlı dilin güler yüzün
Yaşadım.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte her salı olduğu gibi. Hoş geldiniz Değer
Merhabalar,
hocam.
Hoş bulduk.
Bugün Türkiye'de karikatürün gelişimini konuşacağız. Evet. Çok severim karikatür okumayı.
Evet.
Çok eğlencelidir ve aslında aynı zamanda hem eğlenip hem bilgi edinip hem de böyle biraz zihnimizi geliştirdiğimiz bir sanat.
Evet, evet, evet. Gerçekten öyle. Aslında ilk başlarda karikatürün gelişimine baktığımız zaman dünyadaki tarihçesine bakarsak işte Fransa'daki mağaralara çizilen duvar şeylerini de karikatür gibi değerlendirerek oralardan başlıyor karikatürün tarihi diyen de var tabii ki. Ama asıl hani Rönesans, aydınlanma, bu skolastik düşüncenin yenilmesiyle birlikte daha ne diyelim mizaha önem veren bir kitlenin siyasi eleştiri yapan bir kitlenin başlamasıyla bunun çizime de yansıması anlamında düşünülebilir. En çok da hani ilk karikatür dergisi 1830 yılında yani her ne kadar işte 17. yüzyıla işte Rönesans'a aktaranlar varsa da bu işi diğer taraftan asıl 1830 yılında Fransa'da karikatür adı verilen bir dergiyle karikatür basılıyor. Hı hı. O basıldıktan sonra asıl işte karikatür anlamında dünyada gelişimin başladığı, karikatür dergiciliğinin bu anlamda başladığı ve geliştiği söylenebilir. Bunu işte İngiliz, Alman, Amerika gibi çeşitli ülkelerde bu benzer isimlerle, yakın isimlerle basılan diğer dergiler izliyor. İlk karikatürlerde söz önde. Hani mesela diyelim ki karikatürün bazen hiç içinde yazı olmaz. Yani karikatür yazısızdır.
O, evet, o şekle ve resme baktığınızda.
O görüntüden evet işte eleştiriyi de anlarsınız, dönemin akımlarını anlarsınız. Birçok yani tek karede size o döneme ait birçok şeyi verebilir. Çizeriyle evet. ilgili birçok bilgiyi verebilir. Ama bu sonradan gelişiyor. İlk başlardaysa sözün yanında bir çizgi gibi. Yani sözü desteklemek üzere yapılmış ilk başlarda. Yazılı mizah ya da sözlü mizah daha önde geliyor. Dolayısıyla mesela sözü kaldırdığınızda resmin çok anlamı kalmıyor. İlk karikatürler için. Ama daha sonra stilize işte şekillerin daha böyle çizimin gelişmesiyle bir takım tekniklerin gelişmesiyle birlikte çizim tekniklerinin gelişmesiyle birlikte o kadar güçlü hale geliyor ki çizim bu sefer söze ihtiyaç duyulmuyor işte biraz önce söylediğimiz gibi ve ilk başlarda güldürme amaçlı olmaktan çok daha çok eleştirme amaçlı. Evet bir şeyleri kara mizah dediğimiz hani bir şeyleri eleştirme amaçlı. O yüzden de bizde de mesela bu amaçlı olduğu için ağırlıklı olarak hani sonradan sonraya neredeyse tamamen mizah amaçlı karikatürler ortaya çıktı ama ilk çıkışından itibaren hep daha çok siyasi mizah ya da eleştirel kara komedi anlamında olduğu için sansüre de çok uğramış o yüzden karikatür sanatçıları ya da dergileri. O yüzden de mesela Akbaba gibi çok uzun süre açık kalan dergi veya Gırgır gibi çok az hepsi böyle birer ikişer sene işte çok kısa aralıklarla açılıp kapanmışlar tekrar hep bu sebeplere dayandırıyorlar. Bizde tabii çok ciddi bir sözlü mizah geleneği var. Nasrettin Hocalar, evet. işte Pil Şekerler, Kavuklular, Karagöz, Hacivatlar, efendim işte orta oyunları, Bektaşi fıkraları, köy seyirlik oyunları gibi. Yani aslında kendi içimizden geleneksel halk kültüründen gelen çok ciddi bir mizah kültürümüz var. İlk başta da hani biraz böyle dergilerin isimlerine bakarsak bunlardan da esinlenildiğini görürüz. Yani bu bizim altımızda var olan halihazırdaki sözlü kültürün yansımalarını da görürüz. Konularında da görürüz. Bunların kullanıldığını, bu unsurların kullanıldığını da görürüz. Bizde mesela ilk 1870'te Theodor Kasap Osmanlıca bir dergi çıkarıyor. Hepimiz duymuşuzdur. Diyojen adı altında bir mizah dergisi. Yani burada mizah yazılı da var ama çizili ürünler de var. İlk diyebileceğimiz karikatürlerin yer aldığı. Daha sonra çok uzun sürmüyor. Maalesef hani 1873'te tekrar işte bu bahsettiğim bir takım sebeplerden kapanıyor. Tekrar ama Theodor Kasap Hayal adı altında bir başka ikinci dergi çıkarıyor. Mizah dergisi. İlk başlarda yine azınlıkların bu işleri yaptığını görüyoruz. Ama sonrasında artık yavaş yavaş 1876'da ilk bir Türk tarafından çıkarılan mizah dergisini görüyoruz. Mehmet Tevfik çıkarıyor. Çaylak adı altında bir dergi. Buradan sonra artık hani Türk dergilerinin, mizah dergilerinin de hızlandığını görüyoruz. Diyoruz ya iktidarı eleştirmek üzere işte çeşitli olumsuz giden şeyleri eleştirmek üzere yapılıyor karikatürler bu şekilde kullanılıyor diye. Bu da aslında yine sanatın propaganda amacıyla kullanıldığı alanlardan bir tanesi karikatürde. Çünkü çok dediğim gibi dili, anlatımı, mizahı kullandığı için, duyguya hitap ettiği için de çok güçlü. Mesela belki hepimiz hatırlarız, yani en azından bizim için Gırgır dergisi neredeyse 1 milyon tiraja ulaşmıştı. Evet. Yani hani Türkiye çapında baktığımız zaman birçok dergi bu tiraja hiçbir şekilde ulaşamamıştır. Ama bir dergi, mizah dergisi, karikatür dergisi çok ciddi tirajlara ve uzun sürelerce ulaşmıştır. Bu anlamda mizahın gücünü burada söylemek lazım. Hani şimdi biraz tabii çok teknolojinin gelişmesiyle birlikte dergi tirajları düşmüş olabilir, evet, ama
internetten
diğer taraftan için. İşte evet, sosyal medyada ya da çeşitli sanal mecralarda bunların, aynı zamanda dergiler de o mecraları kullanıyorlar. Bunların devamlılıklarını, o anlamda sürdürdüklerini ve tirajların tam bir gösterge olmadığını düşünüyorum. Yani insanlar hala bu alana çok ciddi bir prim veriyorlar. Yani bir karikatür bazen bir ülkede ortak bir ne diyelim ifade yolu biçimi oluyor, biçimi oluyor. Herkesin duygusunun tercüman edildiği bir kare belki olabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda o dönemde de böyle işte iktidar eleştiriliyor. İşte Jön Türkler dışarıda, yurt dışında, madem içeride bize izin verilmiyor. Çünkü 1878 ile 1908'e kadar olan süre böyle birazcık karanlık bir süre. Yani birazcık bunlara izin verilmediği bir süre. Bu süreçte yurt dışında bir takım, işte Cenevre'de, Suriye'de falan gibi böyle farklı ülkelerde çizmeye devam ediyorlar. Ve Osmanlı hükümetini işte eleştiren tarzda çizimler yapmaya devam ediyorlar. Nedir işte mesela Beber Ruhi gibi, Pinti gibi, Davul gibi, Tokmak gibi dergiler bu anlamda eleştirel olarak yayınlarına devam ediyorlar. Sonra Çıngıraklı Tatar mesela 1873'te, yani arka arkaya bu ilk dergilerden sonra arka arkaya isimler de böyle şey, Latife, Kamer, Kahkaha, Geveze, Meddah gibi çeşitli Osmanlı azınlık vatandaşları tarafından çıkarılan dergiler. Bunların bir ağırlıklı kısmı. İkinci Meşrutiyet'le birlikte karikatür tekrar en canlı dönemini yaşıyor. Ve pek çok arka arkaya, dediğim gibi kısa ömürlü olmakla birlikte, mizah dergisi, karikatür dergisi ortaya çıkıyor. Bunların da yine mesela çok sıklıkla tarihi dergilerde falan oradan alınan karikatürleri görürüz. Karagöz, Hacivat, Cingöz, Dalkavuk, Çekirge, Falaka, Boşboğaz, Cadaloz, Curcuna, Laklak, Kalem, Cem gibi. Hani arada mutlaka unuttuklarım vardır çünkü bayağı bir liste. Mesela Cemil Cem'in çizgileri çok güçlü ve hani bayağı adından söz ettiriyor o dönemde. Özellikle Batı anlayışında da çizim geliştiriyorlar, teknik geliştiriyorlar. Tabii ilk başta çok çizimler yazı olmadan çok anlam ifade etmezken, gittikçe sembolik ifadeler daha güçlenmeye başlıyor. Ve o sembolik ifadelerin o dönemin halkına ifade ettiği bir şeyler var. Yani belki biz baksak şimdi dekodır gerekecek. Yani hani bu anlama gelir, şu anlama gelir gibi. Mesela bazen nasıl oluyor? İşte bir sarışın bir kadın beyaz kıyafetler içerisinde Avrupa'yı temsil ediyor mesela. Ama o karikatürü anlayabilmek için
o dönemde yaşamak lazım.
Evet, yani hani o sembolleri bilmek lazım. Çünkü gerçekten düşündürmeye yönelik olduğu için böyle sembolik ifadeler, bir de sansürden de korktukları için ağırlıklı sembolik unsurlar üzerinden gitmişler. Sonra yavaş yavaş işte dediğim gibi mizah trendi gittikçe ilerliyor ve milli mücadele yıllarına geliyoruz. Milli mücadele yılları da hem daha önce konuşmuştuk sinemayı, hem fotoğrafı, hem de aynı zamanda karikatürü iyi bir propaganda amacı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Hatta 2-3 farklı görüşü ifade eden dergiler birbirlere karşı karşıya geliyor. İşte mesela bir tarafta 1921'de Refik Halit Karay'ın Ay Dedesi, diğer tarafta da işte Güler Yüz Dergisi. Ne oluyor? Savaştan sonra mesela bu Ay Dede Dergisi'nin çizerleri yurt dışına kaçıyorlar. Çünkü işte Kuvayi Milliye karşıtıydılar ve karikatürleriyle İngiliz propagandası yapıyorlardı. İşte halka karşı Kuvayi Milliye'yi desteklemeyin kampanyası yapıyorlardı. Aslında karikatürlerinin altında bunlar vardı. Onun tam karşısında olan çizerler de tam tersine Kuvayi Milliye'yi güçlendirecek, ülkeye bunun getireceği yararları, bu mücadelenin getireceği yararları, savaşa katılmanın, Ankara hükümetini desteklemenin faydalarını anlatıyorlardı. Yani aslında güldürmekten çok gerçekten bir propaganda amacı ile kullanılıyordu. Bu dönemde de yine birçok dergi ortaya çıkıyor. Yani bu anlamda Kurtuluş Savaşı'nı destekleyecek, yurt dışına da Kurtuluş Savaşı'nın haklılığını gösterecek şekilde pek çok dergi ortaya çıkıyor. 1945'ler artık hani İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya, o arada bir durağanlık dönemi oluyor. Yaklaşık işte 50'li yıllar falan gibi o zamana kadar. O arada yavaş yavaş tek parti yönetiminin sıkıntıları, çok partili siyasi hayata geçişle ilgili gayretler, bunlarla ilgili bir takım söylemleri dile getirmek için Marco Paşa adlı dergi bir anda tirajını 60 bin lira çıkarıyor mesela. Çünkü hakikaten işte yavaş yavaş artık Akbaba dergisi mesela güçlü çizerleri olan dönemin en uzun yaşamış olan mizah dergisi, Akbaba dergisi. Ara ara kapanmalar ve tekrar başlamalar olsa da en uzun olan dergi. Ama mesela işte yavaş yavaş tirajı düşüyor. Çünkü bir durağanlık, kendini tekrarlama, bir monotonluk ve iktidara yakın olup eleştiri gözünü kaybedince, eleştiri amaçlı olduğu için daha çok o dönemde karikatür. Marco Paşa da bunu yapınca dergi bir anda tirajı yükseliyor ve gerçekten dönemin halkının derdime tercüman olduğu söylemlerimi bu yolla söyle, oh birileri bunu söyledi çok şükür dedikleri tarzda tirajı birdenbire artıyor. O dönemde de Marco Paşa'nın çok güçlü olduğunu görüyoruz. Artık 80'lerden sonra bu ne başlıyor? Köyden kente göç. Ve bu sefer başka sorunlar başlıyor. İşte şehirde kültürel yozlaşma, gece kondulaşma, şehirdeki kalabalık, o kalabalıktaki çok farklı grupların birbirleriyle çatışması, iletişimsizliği, iletişimi, arabesk kültür, popüler kültür gibi çok farklı kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sefer işte Gırgır'la birlikte bir gün dergisinin bir eki aslında Gırgır dergisi. Ama daha sonra o kadar tutuluyor ki kendisi başlı başına bir dergi oluyor. Oğuz Aral'ın yönetiminde bir dergi haline geliyor ve gerçekten çok güçlü çizerleri var. Nasıl çizerleri var? İlk başta ekibi çok güçlü fakat yavaş yavaş okuyuculardan gelen çizimleri alıyor. Derginin en son sayfasında ücret karşılığı kendi okuyucularından gelen iyi çizimleri hatırlarsınız belki onu yayınlamaya başlıyor ve o çizimler hani gittikçe kendini geliştirenleri de kadroya alıyor. Öyle öyle yani kendi okuyucusundan çok ciddi bir çizer kadrosu yaratıyor ve o çizer kadrosu bir Türkiye prototipi aslında. Herkes var o kadronun içerisinde. Daha sonra yani bu anlamda bir öncülük yaptığını söyleyebiliriz Gırgır dergisinin. Daha sonra çünkü Gırgır'dan sonra devamlılığını getiren, Gırgır'a benzer diyebileceğimiz bütün mizah dergileri hemen hemen Gırgır'ın bu altyapı diyebileceğimiz kadrosunu kullanıyor. Evet. Yani hemen hemen diğer dergilerin hepsinde de kurucu kadro, çizer kadrosu diyebileceğimiz kesimler veya yetiştiren kişiler onlar belli başlı tiplemeler yaratıyorlar. Yani hepimizin hayatında yeri olan bir takım işte Bediş gibi mesela, Çılgın Bediş gibi, hani Avni gibi, Aman Akami gibi. Hani böyle karikatür deyip geçmemek lazım. Günlük hayatta konuşma şeyimize giriyor yani jargonumuza giriyor artık bu tiplemeler. O dönem insanının bile kendini ifade ederken o karakterleri kullanarak, onların dilinden konuştuğu, onları ne bileyim kendi yerine koyarak bir şeyleri anlattığı bir altyapı oluşturuyor. Hani bu dergilerin şöyle bir geneline bakacak olursak, işte çoğunlukla haftada bir yayınlanıyorlar. Yazılı mizah türleri bu Gırgır'a kadar yazılı mizah türlerinin yanında yer alıyorlar. Ama Gırgır'da mesela neredeyse yazı çok azdır, ağırlıklı ve Gırgır'dan sonra çıkan bütün dergilerde ağırlık karikatüründür mesela daha çok. Ağırlıklı olarak mesela renkli değil, daha çok siyah beyaz ama aralarında renkli de var. Ama sonrasında bu mesela 80'lerden sonra, hatta Gırgır'dan da bir süre sonra renkli hale geliyor mizah dergiciliği de. 1928'den sonra tabii ki Latin harfleriyle yayınlanmaya başlıyorlar. Kısa sürede maalesef tüketiyorlar kendilerini o anlamda. Özellikle belli bir noktadan sonra Batı, Doğu ve o arada kalma, batılılaşmanın getirdiği sıkıntılar gibi bir takım konuları özellikle temel alıyorlar. Kadın erkek ilişkilerini temel alıyorlar. Toplumsal bir takım konuları ele alıyorlar. Ama mesela bu Gırgır'dan sonraki dergilerde çok absürt konularında hani böyle ne diyelim şiddet gibi, cinsellik gibi hani belki normalde çok ele alınmamış birçok toplumsal veya sıra dışı konunun da ele alındığını görüyoruz o anlamda mizah dergiciliğinde. Yani karikatür siyasi yönünü devam ettirse bile toplumsal, sosyal pek çok konuya ondan sonra el atmış oluyor.
Evet, aslında sorunları ortaya çıkarıp onları bir şekilde insanlara bakın bu sorunlar var diye farklı bir alanda göstermeye çalışmışlar.
Aynen öyle. Dolayısıyla hani bugün de yine iyi öncüleri diyebileceğimiz birkaç öncüsüyle mizah dergiciliği devam etmekle birlikte şimdiye kadar hiçbir mizah dergisi Gırgır'ın ulaştığı o 1 milyon neredeyse tirajına ulaşamamıştır. Yani o bir trendti ve çizerleri çok iyiydi dediğim gibi. Hani bugün Cem Yılmaz mesela hep anlatır o karikatür günlerini. Hasan Kaçanlar mesela işte Ergün Gündüz ismini bildiğimiz ve karikatür alanında zamanında işte Bedri Koraman'ların, Turhan Selçuk'ların, Neher Tübrek'lerin, Cemal Nadir'lerin yaptığını günümüzde o kadro, o alt kadro yapmış. Oğuz Aral'ın tabii bu anlamda hem çok disiplinli ve kendi stilinin dışındaki hiçbir stili kabul etmeyen bir tarafı da var biraz aslında. Kendi stiline yakın çizerleri daha çok alıyor. Ama bir eğitmen gibi de onların hepsine aslında Gırgır adı altında çok ciddi de bir eğitim de vermiş. Yani Gırgır aslında bir okulda aynı zamanda. Hı hı. Onun için karikatür sanatıyla ilgili bir sanat diyebiliriz. Güçlü bir sanat. Ve Türkiye bence bu konuda mizah anlamında günlük hayatımız zaten bununla dolu olduğu için bir de sözlü geleneğimiz de çok güçlü.
Kendimizi bence çok kolay dünyada, adapte
evet,
etmişiz.
Dünyada iyiyiz yani bu konuda. Diğer alanlara göre baktığımızda karikatür sanatında gerçekten Türkiye iyi bir noktada.
Evet, teşekkür ediyoruz değerli hocam ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi bu salı dünden Alanlar köşesinde Türkiye'de karikatür sanatının gelişimini konuştu. Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar. Ama yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın
Sesleri.